Ayrım 6 Bölüm 12 Sayfa 94 Mizah akıldan çok zihnin bir süreci olduğundan filozofların mizaha ne kadar az ilgi gösterdikleri beni hep şaşırtmıştır. Akıl yalnızca algılamaları düzenler. Ancak mizah süreci onları değiştirir. Ancak mizah süreci onları değiştirir. Edward de Bono. Anlaşmazlıkları fanfu ile tatlıya bağlayın. Dipnot. Esprili bir dil. Biraz neşelenmeye hazır mısınız? Çatışmaları, kabalığı ve şikayetleri tartıştıktan sonra biraz gülmece zamanı gelmiş olabilir. Bu bölümün amacı da bu. Biraz mizah gerilimi azaltmada çok etkilidir. Durumu ve kendimizi fazla ciddiye almamak için gereken de bu olabilir. Fanfu konusunda en sevdiğim örneklerden biri bir havaalanında yaşandı. Uzun koridorlardan birinde yürüyen banta giderken çok uzun boylu bir adamın bana doğru geldiğini gördüm. Gözlerime inanamadım. Önümde duran birkaç kişi adamı gösterip gülüyorlardı. Ne kadar kabalar diye düşündüm. Adam yaklaşınca neden güldüklerini gördüm. Giydiği tişörtün önünde kocaman harflerle şöyle yazıyordu: "Hayır, ben basketbolcu değilim." Yanımdan geçerken iltifat etmek için ona döndüm ve bu sefer ben yüksek sesle gülmeye başladım. Tişörtünün sırtında da "Jockey misiniz?" yazıyordu. Bu kaçırılamayacak kadar espriliydi. Dönüp adama yetiştim ve "Bu harika tişörtü nereden aldınız?" diye sordum. Gülümsedi ve "Annem yaptırdı," dedi. Sonra açıkladı: "16 yaşımdan 18 yaşıma kadar 30 santim uzadım. Evden dışarı çıkmak bile istemiyordum çünkü herkes bana takılıyordu. Annem sonunda bana bükemediğin eli öpeceksin dedi." Anlatmaya devam etti. "Bir şey değil. Evde bunlardan bir çekmece dolusu var. En sevdiğim de boyum 2.10 ve burada havalar çok güzel," yazıyor. Sonra işin en güzel kısmına geldi. "Bu tişörtleri giymeye başlayalı boyumdan sıkılmak yerine eğlenir oldum." "Duyarlı olduğunuz bir konu mu var? Kısa boyluysanız, uzun boyluysanız, şişman, sıska ya da saçlarınızda kepek varsa ya da saçınız dökülüyorsa birileri bunu size hatırlatacaktır. O halde neden saldırgan olmayan, zekice bir takım cevaplar hazırlayıp insanların bam telinize basma kozunu ellerinden almıyorsunuz? Birileri yorum yaptığında rahatsız olup sıkılmaya devam edebilirsiniz. Ya da onların sözlerine panik yerine soğukkanlılıkla göğüs gerecek bazı cevaplar hazırlayabilirsiniz. Bam teliniz nerede? Rahatsız olmak yerine eğlenmeyi öğrenmek için insanın belki de yaşlanması gerekiyor. Pearl S. Buck. Televizyonda Mad About You dizisinin harika bir bölümü vardı. Helen Hunt'ın oynadığı karakter titiz annesinin ziyareti için hazırlanıyordu. Bütün gün evi temizledi, iddialı bir yemek yaptı, her şeyle inceden inceye ilgilendi. Sonra annesi geldi ve onun için hiçbir şey yeterince iyi değildi. Annesi gördüğü her şeyde bir kusur buldukça Helen gittikçe daha fazla üzülüyordu. Kocasına dönüp mırıldandı: "Annem gerçekten insanı suçluluk duygusuna sürüklemekte bir numara. Büyük hayal kırıklığıyla sonuçlanan akşamın ardından yattılar. Helen kocasına döndü ve "Anlamıyorum," dedi. "35 yaşındayım. Nasıl oluyor da annem hala bam telime basabiliyor?" "Çok kolay," dedi kocası. "O telleri o takmış. Aslında kendi bam tellerimizi kendimiz takarız. İnsanlara o gücü vermezsek bam telimize basamazlar. Rahatsız olmak yerine eğlenmeyi tercih edersek alaylar bir kulağımızdan girer, diğerinden çıkar. Eksikliklerimiz karşısında savunmaya geçmek yerine dalga geçmeyi öğrenirsek insanların bizi çelmeleme girişimleri işe yaramayacaktır. Neler hakkında duyarlısınız? Gülebiliyorsak katlanabiliriz." Erma Bombek. Bir kadın, "Bu fikir benim kendime güvenimi tazeledi," dedi. "Bazı arkadaşlarım bölge eğitim kurulu seçimlerine girmemi önerdiler. 5 çocuğum da devlet okullarında okumuştu ve ben onların bütün aktivitelerinde rol oynamıştım. Hiç politik emellerim yoktu ama okullarımızın berbat koşullarından ve kimsenin bu konuda bir şey yapmamasından bıkmıştım. Bu veliler benim ilkokul, orta ve lisede okul aile birliği başkanı olduğum dönemlerin o okulların en güzel günleri olduğunu ve aday olursam beni destekleyeceklerini söylüyorlardı. O dönemde çocukların büyüyüp evden ayrılmalarının yalnızlığını da çekiyordum ve neden olmasın dedim. Tek endişem üniversite mezunu olmamamdı. Üniversitedeyken ikinci sınıfta evlenip üçüncü sınıfta hamile kalmış ve bir daha geri dönmemiştim. Bunun gündeme geleceğinden emindim ve diğer adayların bu konuya odaklanacaklarından korkuyordum. Gerçekten de rakiplerimden biri daha ilk toplu münazarada bunu dile getirdi. Kibirli bir tavırla, bence eğitim kurulu temsilcilerinin karar verecekleri konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları ve akademik geçmişlerinin olması şarttır dedi. Benim, parantez, saygın bir üniversitenin adını verdi, eğitim konusunda yüksek lisansım var. Sonra bana dönüp üstüne basa basa, senin ne diploman var Marlin diye sordu. Neyse ki kampanya yöneticim bu soruyu bekliyordu ve bir cevap hazırlatmıştı. Sıcak, rahat bir gülümsemeyle. Benim 5C diplomam var dedim. Şaşırıp sordu. 5C diploması mı? O da ne? 5 çocuk diploması. Son 25 yılda 5 çocuk büyüttüm. Hepsi bu bölgedeki okulları bitirdiler ve eğitim sistemimizin karşı karşıya bulunduğu sorunları çok iyi biliyorum. Dinleyiciler alkışladılar ve üniversite diplomamın olmamasının önemi kalmadı. Bravo! Adayımız rakibinin bu konuyu bir utanç vesilesi haline getirmesine izin vermek yerine kendisi artı bir değer haline dönüştürmüş. İşte fanfuğunun gücü. Hayata gülümsemeyi öğrenin. Başkalarını güldürdüğüm zaman benden hoşlandıklarını kısa zamanda öğrendim. Bu dersi asla unutmayacağım. Art Buchwald. Kaliforniya'dan gelen bir konuşmacı sorunları kızarak değil gülerek halletmeyi tercih etmenin yararlarını gösteren harika bir hikaye anlattı. www.laughtersworkers.com'dan Jim Pelly, kendisi de hayatta hayıflanmaktansa gülmenin yararımıza olduğuna inandığından bu hikayeyi sizlerle paylaşmama izin verdi. Jim kalabalık bir uçuşta tipik bir geçimsiz insanın yanına düşmüştü. Koltuk komşusu uçağa en son binenler arasındaydı. Tepedeki dolaplar dolmuş olduğundan el bagajını hostese teslim etmek zorunda kaldı. Orta sırada orta koltuktaydı. Tam önünde ağlayan bir bebek ve arkasında da sürekli önündeki masayla oynayan küçük bir çocuk vardı. Özetle hiç de mutlu bir yolcu değildi adam. Bütün bunların üstüne yemeğin gelmesi neredeyse 2 saat aldı ve geldiğinde de sıcak yemek yerine soğuk kahvaltı vardı. Mutsuz yolcu sandviçinden bir lokma ısırdı, sertçe tabağına bıraktı ve parmağını hostes çağırma düğmesine bastı. Hostes geldi ve evet efendim size nasıl yardımcı olabilirim diye sordu. Adam kadının uzattığı eline sandviçi tutuşturup homurdandı. Bu sandviç yaramaz. Kadın şaşkınlık içinde bir ona bir sandviçe baktı. Tekrar adama, sonra yine sandviçe baktı. Yine adama baktı, sonra parmağını sandviçe doğru sallayarak "Yaramaz sandviç, yaramaz sandviç," dedi. İkisi de bir an araba farına tutulmuş geyikler gibi dona kalıp sonra birer kahkaha patlattılar. Adam yolculuğun geri kalanında oldukça sakinlemişti. Jim Fanfu da siyah kuşak sahibi bu kişiyle tanışmak istediğinden daha sonra mutfağa gidip olayı taklit etti ve "Yaramaz sandviç, yaramaz sandviç, harikaydı," dedi. "Hemen o anda mı aklınıza geldi?" Kadın gülümsedi ve 25 yıllık hostesim dedi. Her uçuşta en az bir zor yolcu olacağını uzun zaman önce öğrendim. En iyisi onun tavrını değiştirmeyi öğrenmekti. Aksi halde hem benim hem de çevredeki herkesin uçuşunu zehir edecekti. Jim, "Peki ne yaptınız?" diye sordu. Gidip bütün hosteslere "Peki ya?" diye sorular sordum. "Peki ya mekanik bir arıza olup terminale dönmek zorunda kalırsak? Peki ya kalkış sırasında 17. isek ve herkes bağlantısını kaçıracaksa? Yolunda gitmeye her ne olursa olsun söyleyecek sözleri içeren kocaman bir repertuarım var. Mikrofonu alıp tüm havayı dağıtabilirim." Jim, "Mesela," dedi. "Eğer tavuk biter ve elimizde yalnızca Salisbury bifteği kalırsa şöyle bir anons yapalım. Ve hayır, sorunuza cevap olarak Salisbury bifteği denizde batmamak için kullanılamaz. Bazı büyük uçuşlarda 300'den fazla yolcu olur. Herhangi bir sebeple rötar yaptığımızda uçaktaki homurtular ciddileşebilir. Bu anonslar çok komik olduğundan filan değil. Böyle anlarda mizah hiç beklenmez ve gerilimi bıçak gibi keser. Yolcuların bizleri yüzü olmayan havayolu çalışanları yerine birer insan olarak görmelerini ve öfkelerini bizden çıkartmaktan vazgeçmelerini sağlar. Mizah daha insancıl olmamıza yardım eder. Eninde sonunda mizah en büyük kurtarıcımızdır. Belirdiği anda bütün sıkıntılarımız ve kızgınlıklarımız gider. Yerini neşeli bir hava alır. Mark Twain. Mizahın bir diğer yararı da budur. Sıkıldığımız zaman genelde öfkemizi haberciden çıkartırız. O kişiyi tıpkı bizim gibi aynı zamanda bir anne, baba, abi ya da kardeş olarak bir insan olarak görmeyiz. Bunun yerine kızdığımız kurumun bir çalışanı ya da temsilcisi olarak görürüz. O kişi yerinde mizah kullanıyorsa onun insan olduğunu hatırlarız ve kaba davranmaya devam etme olasılığımız azalır. Newfoundland'lı diplomalı Tang Fu eğitimcisi Keith Addy bana sınıfını idare etmekte zorlanan yeni bir öğretmenin hikayesini anlattı. Müdür her gün öğretmenin sınıfında bağırıp çağırdığını duyuyormuş. Sanki öğretmen ne kadar çok bağırıyorsa çocuklar da o kadar azıyorlarmış. Öğretmen öğrencilere yerlerinize oturun, kitaplarınızı çıkartın, susun, bana bakın diye emirler yağdırıyormuş. Müdür eğer yaklaşımını değiştirmezse öğretmenliğe devam edemeyeceğine inandığı için bu genç adama yardım etmeye karar vermiş. Bir başka öğretmeni ona rehber olarak görevlendirmiş. Bu rehberlik deneyimi ders vermeyi de içeriyormuş. Bu genç öğretmene daha deneyimli bir meslektaşının nasıl davrandığını izleme fırsatı vermiş. Birkaç hafta sonra müdür yeni öğretmenin sınıfında artık sesini pek yükseltmediğini fark etmiş. Öğrenciler de daha az gürültü çıkartıyorlarmış. Öğretmeni odasına çağırıp rehberlik deneyiminin nasıl gittiğini sormuş. Genç adam öğrencileriyle konuşmak yerine onlara bağırdığını fark ettiğini söylemiş. Sakin kaldığımda daha çok saygı görüyorum demiş. Ayrıca öğrencilerden parantez dostça lütfen kitaplarınızı çıkartıp derse hazırlanır mısınız gibi bir talepte bulunduğunda daha çok söz dinlediklerini anlamış. İşte işin püf noktası da burada. Öğretmen artık her güne bir fıkra ile başlıyormuş. Gazeteleri, dergileri ve mizah dergilerini tarayıp kendini yüksek sesle güldüren fıkralar buluyor ve bunları sınıfla paylaşıyormuş. Öğrencilerin de parantez edepli olmak kaydıyla kendi fıkralarını anlatmalarına izin veriyormuş. Öğrencilerin dersinde eğlenmeye başladıklarını ve kendisinin de öğretmenlikten keyif almaya başladığını söylemiş. Eğlenmeyi unutmayın. Mizah, evren karşısında bir diğer savunma mekanizmasıdır. Mel Brooks. Bana geri bildirimde bulunmak üzere bu kitabın müsveddesini okuyan bir öğretmen arkadaşım bu sayfaya geldiğinde güldü. Evet, çok doğru dedi. Öğretmenlik eğlenceli olmalı. Bugünlerde eğitim dünyasındaki tüm baskılar karşısında çocukların aslında birer neşe kaynağı olduklarını unutmak çok kolaydır. Çocuklar gerçekten de en akla gelmez şeyleri söyleyiverirler. Aynı vergi levhaları gibi öğrencilerimizin söylediği tüm komik lafları bir ilan tahtasına asın. Kendi konunuzla, okulla ya da mesleğinizle ilgili bulabildiğiniz tüm fıkraları, karikatürleri, komik sözleri de asın. Bu espri duvarınız, öğretmenliğin zaman zaman karşınıza çıkardığı güçlüklere ve zahmetlere karşı savunma duvarınız olabilir. Bu nasıl etkili olur? Bir grup vergi denetimcisi bir Tang Fu seminerine katıldıktan sonra kendi espri duvarlarını hazırlamaya karar verdi. Kimse vergi denetiminden hoşlanmaz. Denetimciler her gün karşılaştıkları düşmanca tavırlara karşı çıkmak istiyorlardı. Biri bana şöyle dedi: "Kapımızdan giren hemen herkes bizi düşman olarak görür. Bu yüzden lobideki bir ilan tahtasını maliye ya da şimdiki deyişimizle gelirlere el koyma servisiyle ilgili esprilere ayırdık. Benim en sevdiklerimden biri kocaman harflerle yazılmış olan şu söz: İşin sırrı onu kendi paranız olarak düşünmekten vazgeçmekte. Vergi mükellefleri bizim hoş geldiniz yerine özür dileriz evdeyiz yazan tabelamızı görünce biraz yumuşuyor ve bize insan gözüyle bakmaya başlıyorlar. Sizin bam teliniz nedir? Sizi sarsan bir söz ya da soru var mı? Bir daha asla dilinizin tutulup kalmaması için verebileceğiniz fanfu cevaplarını düşünür müsünüz? İnsanları sizin o konuda hassas olmadığınızı anladıkları ve kendi kendinizle de dalga geçebildiğinizi gördükleri zaman artık sizinle eğlenmekten vazgeçeceklerdir. Gençler için Tang Fu önerileri. İdeal bir dünyada eminim ki hepimiz her zaman nazik ve düşünceli birer insan gibi davranırdık. Ne yazık ki bu gerçekçi olmaktan çok iyimser bir düşünce. İster beğenin ister beğenmeyin, okulda hayat çoğu zaman diğerlerinin sizin karakter gücünüzü öğrenmek için sürekli dalga geçtikleri, orman kanunlarının geçerli olduğu bir süreçtir. Eğer size yaptıklarını aynen iade edebilirseniz çoğu zaman sınavı geçtiğinizi düşünüp sizi rahat bırakırlar. Üstünlüğünüzü kanıtlamak için ortalıkta dolaşıp sınıf arkadaşlarınızı alay etmenizi kastetmiyorum. Eğer bir konuda sizinle dalga geçiyorlarsa, hemen bir fanfu cevabı bulmanızın kendi yararınıza olduğunu söylüyorum. İriliğiniz, sivilceleriniz, giysileriniz, etnik kökeniniz ya da herhangi bir şey konusunda kendinize güveniniz yoksa, hedef olacaksınız demektir. Söylenen sözleri ne kadar çabuk savuşturursanız, sizi o kadar çabuk rahat bırakırlar. Horn gibi bir isimleri olduğu için iki oğlumla ne kadar dalga geçildiğini tahmin edebilirsiniz. 10 yaşındaysanız ve herkes durmadan size horny diyorsa insan çabuk olgunlaşıyor. Oğlanlar bir akşam yemekte bu konuyu enine boyuna düşündükten sonra bir cevap buldular. O günden sonra ne zaman birisi isimleriyle alay etse, ismim bu, lütfen güle güle kullanın demeye başladılar. Bu pek komik bir cevap olmasa da mahcup mahcup kekelemekten, kızarmaktan, öfkelenmekten iyidir. Bütün bu tepkiler alay edenlere takılmalarının işe yaradığını gösterir ve keyiflenmelerine yol açar. Bu alayları bir tuzak olarak görmek işe yarayabilir. Alay eden kişi sizin öfkelendiğinizi görmek ister. Bu, oltaya takıldığınızın kanıtıdır. Komik bir cevap vererek hem zokayı yutmayı reddetmiş olursunuz, hem de soğukkanlılığınızı yitirmediğiniz için size saygı duyarlar. Alay etme konusunda özellikle de zorbalığa varan alaylara, zorbalardan kurtulun başlıklı 26. bölümde yine değineceğiz. Anlaşmazlıkları fanfu kullanarak tatlıya bağlamak için eylem planı. 30'una yakın çekici bir bayan öğretmen bana görünümü ve meslek seçimi hakkında duyduğu bütün yorumlardan artık bıktığını söyledi. Her çıktığımda erkek arkadaşlarım ne iş yaptığımı öğrendikleri zaman senin gibi güzel bir kadının öyle bir meslekte ne işi var gibi şeyler söylüyorlar dedi. Ben öğretmenliği gerçekten seviyorum ve insanların bana ve işime saygısızlık etmeleri beni rahatsız ediyor. Ne yapmalıyım? Unutulacak sözler. İnsanların bam telinize basmalarına izin verirsiniz. Birisi daha öğretmenliğin ikinci sınıf bir meslek olduğunu söylerse çıldıracağım. Kullanılacak sözler. Bam telinize basanlar için cevaplar hazırlarsınız. Demek bütün öğretmenlerin gözlüklü ve çirkin olması gerektiğini düşünüyorsun. Unutulacak sözler. İnsanların duyarsız sözleri sizi çok öfkelendirir. Senin gibi genç ve güzel bir kızın neden evli değilsin diye sorduğuna inanamıyorum. İnsanların sözleriyle dalga geçersiniz. Şöyle söyleyeyim, düşünüyorum, o yüzden bekarım. Unutulacak sözler. Tatsız münakaşalara sert sözlerle tepki verirsiniz. Sana akıl sormadım, başımdan gitsene sen. Kullanılacak sözler. Tatsız münakaşalara mizahla tepki verirsiniz. Fikrini öğrenmek istediğimde sana söylerim. Unutulacak sözler. Üzülerek gerilimi daha da arttırırsınız. Oh, büyü biraz. Ergenlik çağındaki öğrencilerin bile senden daha kibar. Kullanılacak sözler. Gerilimi eğlenerek dağıtırsınız. Annen sana daha kibar olmanı öğretmedi galiba. Bölüm 13, sayfa 104. Bir tartışmanın iki tarafı olduğunu düşünmeyen herkes büyük olasılıkla taraflardan birini tutmaktadır. Tangfuculuk. Hatalara değil çözümlere odaklanın. Bir tartışma karşılıklı hata bulmaya ve suçlu aramaya dönüştüğünde ne yapmak gerektiğini bilmek ister misiniz? Hayır, öyle değil. Elinizi tıpkı bir polis gibi kaldırın. Bu neden düşmanca tavırlara son verir? Çünkü bu, evrensel olarak anlaşılır bir dur ve yapma işaretidir. Tartışan insanlarla konuşmaya kalkarsanız ne yaparlar? Evet, seslerini daha da yükseltirler. Bu patırtı arasında da sizin makul sesiniz yitip gider. Elinizi parmaklarınız yukarıda, avucunuz dışa dönük bir şekilde kaldırırsanız, insanlar bir an için münakaşayı kesecekler. Bu da size sözel anlamda ayağınızı kapıdan içeri sokup, münakaşaya son verdirecek şu sözleri söylemenize olanak sağlayacaktır. Biz çözüm bulmak için buradayız, hata bulmak için değil. Münakaşanın hiçbir yararı yoktur. İki tartışmacının münakaşa ederek birbirlerini ikna ettiklerini hiç görmedim. Thomas Jefferson. Hemen hemen her anlaşmazlıkta herkesin haklı olduğu yanlar vardır. Yalnızca bir taraf haklı, diğer taraf haksız olamaz. Genelde her ikisinin de geçerli görüşleri olur. Taraflar kendi haklılıklarını kanıtlamakta ısrarcı oldukları sürece anlaşmazlık sürecektir. Bu bölümün ana fikri kimin haksız olduğunu anlamaya uğraşmanın çoğu zaman anlamsız olduğu, çünkü sorunu çözümleyemeyeceğidir. Durumun sorumlusunu bulup suçlamak yerine durum hakkında neler yapılabileceğini düşünmeye çalışmak çok daha yerinde olur. Bir konferans dönüşünde öğrenim standardı raporlarını masasında bulmayı bekleyen ama öğretmenlerin onun bu talebinden haberleri bile olmadığını öğrenen bir müdürün durumu bana örnektir. Müdür, işin iç yüzünü öğrenmek için bir toplantı yaptı. Öğretmenler onun bu talebinin kendilerine iletilmediğini öne sürdüler. Müdür asistanı Alice'e dönüp sertçe, "Ben sana bu raporların hazırlanmasını isteyen bir not göndermene özellikle söylemiştim," dedi. Alice, "Notu yazdım. Kopyalayıp göndermesi için Clarice'e verdim," diye kendini savundu. Clarice dehşet içinde, "Hangi not?" dedi. Alice, "Geçen pazartesi masana koydum," deyince de Clarice, "Ben hiç görmedim," diye cevap verdi. Alice de bunun üzerine, "Arada bir masanı toplasan bir şeyi bulma imkan olabilir," diye cevap verdi. Bu noktada müdür elini kaldırıp, "Şu anda tüm bunların bir yararı yok," diye araya girdi. "Bütün günümüzü burada kimin nereye ne koyduğunu tartışarak geçirebiliriz ama rapor işi hallolmaz. Bunun yerine bunları pazartesi öğlene kadar nasıl bitirebileceğimize bakalım ve bundan böyle önemli notların takip edilip işleme konulduğundan emin olacağımız bir sistem geliştirelim." Bravo! Müdür kimin suçlu olduğunu tartışmanın hiçbir yararı olmadığını anlamıştı. Kimin neyi yapması gerekip de yapmadığını ve nedenini tartışmak yerine herkesin dikkatini gereken işin tamamlanmasına ve bu hatanın bir daha tekrarlanmamasına yöneltmesi daha doğru olacaktı. Tartışmayı beyin fırtınasına dönüştürün. Problemleri yerdeki çukurlar olarak görün. Daha derin kazabilir, daha önce deşilmemiş yerleri deşebilirsiniz. Anonim. Geçimsizliklere son vermenin başka bir yolu daha vardır. Ellerinizle hakemlerin, atletlerin ve koçların mola isterken yaptıkları gibi bir T işareti yapın ve kesin deyin. Birbirinize bağırmak bunu çözmeyecek. Bunun yerine bu hatanın bir daha olmaması için neler yapabiliriz ona odaklanalım. Bu, insanları anlamsız bir münakaşanın orta yerinde durdurup dikkatlerini kim yaptı suçlamalarından eyleme yönelik ne yapabiliriz düşünce tarzına yöneltecektir. Durumdan kimin sorumlu olduğunu belirlemeye çalışmak yerine sorunu nasıl çözebileceğiniz konusunda beyin fırtınası başlatmak daha doğru olacaktır. Programın katılımcılarından biri bu tekniği kullanıp harika sonuçlar aldı. O ve ailesi 2 haftalık bir tatilden yeni dönmüşlerdi. Eve girer girmez burunlarına berbat bir koku geldi. Odaları dolaşıp kokunun kaynağını bulmaya çalıştılar. Mutfağa girdiklerinde buzdolabının kapısı ardına kadar açıktı. Bütün yiyecekler bozulmuştu. Annenin dediği gibi karşılıklı suçlamalar başladı. "Evden son kim çıktı? Beni suçlamayın, ben buzdolabını açmadım, gazoz almak için dönen sendin." Bütün bu suçlamaların ortasında sizin tekniğinizi hatırladım. Elimi havaya kaldırıp mola işareti yaptım ve mola diye bağırdım. Sonra sakin sakin, "Buzdolabının kapısını kimin açık bıraktığını sabaha kadar tartışabiliriz ama bu mutfağı temizlemez," dedim. "Bunun yerine hep beraber el ele verip bu pisliği temizleyelim. İşimiz bitince de bundan böyle bir yere giderken evi son kimin dolaşıp her yerin kapalı olduğunu kontrol edeceği konusunda bir plan yapalım. Suçluyu bulabiliriz ya da durumu düzeltebiliriz. Görevimiz geçmiş için suçlu bulmak değil, geleceğin gidişatını düzeltmektir." John F. Kennedy. Bir yetkili kuşkularını dile getirdi. "Normalde bu görüşe katılırım. Ancak sorumluyu bulmamız gereken zamanlar yok mudur?" dedi. "Geçenlerde büyük bir mali skandalı yaşadık. O parayı kimin zimmete geçirdiğini bulamazsak hepimizin başı yanacak." "Haklı. Bu kuralın istisnaları vardır. Örneğin eğitim kurulunda yöneticiyseniz ve ekibinizdeki bir yasalara aykırı bir eylemden suçlu bulunduysa, bu konuyu ele almak ve bu kişinin yaptıklarının ekibin geri kalanı tarafından onaylanmadığını ve desteklenmediğini belirtmek çok önemlidir. Suçluyu göstermeye mecbur kaldığınızı ve bunun her zamanki tavrınız olmadığını belirtmeyi ihmal etmeyin. Keşke bunu yapmak zorunda kalmasaydım çünkü bu şekilde çalışmaktan hoşlanmam. Ancak ne yazık ki bu, hepimizin birden sorumlu tutulmaması için yasa dışı davranışlardan sorumlu kişiyi açıklamamı gerektiriyor. Sonra, yönetim kurulu olarak böyle bir şeyin daha olmaması ve eskisi gibi dürüstlüğümüzle tanınmaya devam edebilmemiz için neler yapabileceğimize odaklanmak istiyoruz. Ne oldu diye sormayın. Gerçek anında ne sebepler ne de sonuçlar yoktur. Chuck Yeager, Öncü Havacı. Oğullarımın yuva öğretmeni bana onların münakaşalarına iyi niyetle müdahalelerimin çoğu zaman o anlaşmazlıkları pekiştirmek ve davranışlarını ödüllendirmek gibi bir sonuç doğurduğunu söylemişti. Nasıl mı? Anlaşmazlıkları konusunda arabuluculuk yapmaya çalıştıkça sorunlara daha da fazla odaklanıyordum. Dikkat çekmek isteyen çocuklar için bu akıllarında bir düğmeye basıyor ve annem başka bir şeyle meşgul, biraz sorun çıkartayım da dikkatini çekeyim demelerine yol açıyordu. Peki bunun yerine ne yapmalı? Farz edin bir oyun alanında gözetmensiniz. Bazı birinci sınıf öğrencileri top oynuyor olsun. Sonra bir bakıyorsunuz biri ağlıyor. Önce ne olup bittiğini bildiğinizi varsaymayın. İkincisi ne oldu diye de sormayın. Sorsanız bu yalnızca o öyle dedi bu böyle dedi türü suçlamaları teşvik edecektir. O topu elimden aldı. Önce ben tutmuştum. Hiç de öyle böyle devam edeceklerdir. Olayı kimin başlattığını bulmaya çalışmanın yararı yoktur. Çünkü her çocuk olayı kendi açısından anlatır. Olayı kendiniz görmemiş ve neler olup bittiğini tam olarak bilmiyorsanız birini sorumlu tutmaya çalışmayın. Bunun yerine iki çocuğu ayırın, elinizi kaldırın ve susmalarını söyleyin. İkisi de susunca ikinize de sıra gelecek deyin. Sonra birine dönüp şimdi ne olsun istersin diye sorun. Topu almak istiyorum. Ötekine dönüp ona da sorun. Şimdi ne olsun istersin? Topla oynamak istiyorum. Sonra peki ikiniz de topla oynamak istiyorsunuz deyin. Bir seçeneğiniz var. Teneffüsten kalan zamanda ya ikiniz beraber top oynayabilirsiniz ya da her biriniz topla üçer dakika oynarsınız. Hangisini istiyorsunuz? Hangi seçeneği seçerlerse seçsinler, şunu iyice anlatayım diyerek konuyu toparlayın. Topla güzel güzel oynadığınız sürece sizde kalabilir. Eğer bir daha kavga görürsem topu alırım ve ikiniz de oynayamazsınız. Şimdi nasıl anlaştık mı? Şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ya çocuklardan biri zorbaysa ve diğeri gerçekten masum masum oynarken zorba olan gelip topu aldıysa. Zorbalardan Kurtulun isimli 26. bölümde başkalarından yararlandığı bilinen çocuklar için ne yapılması gerektiğini ele alacağız. Şimdilik bu bölümde belirtilmek istenen konu çocukların neden geçinemedikleri üzerinde odaklanmaları yerine geçinme yollarına odaklanmalarını sağlamanın daha sağlıklı olduğudur. Esnek olmamanın kimseye yararı dokunmamıştır. Karşılaştığımız belirli sorunlar yaratıldıkları düşünce düzleminde çözümlenemez. Albert Einstein. Bu bölümün en önemli mesajlarından biri de katı bir tavır benimsemenin her iki tarafında kazanacağı bir çözüm bulma şansını ortadan kaldıracağıdır. Birinin kendisinin haklı olduğunu kanıtlamaya çalışmak yerine durumun nasıl çözümlenebileceğine odaklanması gerekir. Bir okul orkestrası şefi bu düşüncenin çirkinleşmek üzerine olan bir durumu düzeltmesine yardımcı olduğunu anlattı. Tatil rezitalimizin provası için akşam 6'da okul salonuna ayırtmıştım. 6'ya çeyrek kala gittiğimde drama kulübünü oraya yerleşmiş, okul piyesi için seçmeler yaparken buldum. Tiyatro kolunun başkanına salonu ayırttığımızı söyleyince biraz ters bir ifadeyle "Salonu nasıl ayırtabilirmişsiniz anlamıyorum." dedi. "Dün akşam, bu akşam ve yarın akşam seçmeler var. Kampüsün her yerine asılmış olan duyuruları görmediniz mi?" Ona rezervasyonumuzun teyit kağıdını gösterdim ve bunlardan bende de var dedi. Ofisin bir hata yapıp salonunu aynı akşam ikimize birden verdiğini fark ettim. Sinirlenmenin kimseye yararlı olmayacaktı. O yüzden acaba kafa kafaya verip ikimizin de yararına bir çözüm bulamaz mıyız diye sordum. Siz yarım saat erken bitirebilirseniz ben de grubuma yarım saat geç başlayacağımızı söylerim. Böylece ikimizin de işi hallolmuş olur. Bunun mantıklı olduğunu görüp kabul etti. Bir dahaki sefere bir şeyler yolunda gitmediğinde ne yapacaksınız? Neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamaya çalışıp herkesin vaktini ziyan etmektense o zamanı durumu nasıl çözümleyebileceğinizi düşünmeye ayırmaz mısınız? Birinin yaratıcı olup suçlamayı, ayıplamayı ve parmakla göstermeyi aşması gerekir. Neden siz olmayasınız? Gençler için Tang Fu önerileri. İki arkadaşınız sıkı bir münakaşaya tutuştuğunda ne yaparsınız? Hiç bulaşmam diye düşünebilirsiniz. Ancak bunun yerine sözel bir trafik polisi gibi davranabilir misiniz? Masum bir seyirci olabilirsiniz ama arkadaşlarınız kavgaya girişmek üzerelerse, araya girmeniz sonradan geri alamayacakları sözler söylemelerini engelleyebilir. Farz edelim arkadaşlarınızdan biri geçen yazki bir kumsal kumsal partisine davet edilemediği için hala içerliyorum. Justin, minibüse bir kişi daha sığabilirdi diyor. Dan de, sana 100 kere söyledim, annem yalnızca 3 kişiyi alabileceğimi söyledi diye karşılık veriyor. Justin itiraz ediyor. Kendi paramı verirdim, yerde yatabilirdim. Dan sabırsızlıkla gözlerini kocaman açıyor. Beni dinlemiyorsun, sorun para değil, annem dedi ki. Arkadaşlarınızı bu konuya kapatıp unutmaya teşvik edin. Ellerinizle mola işareti yapıp dikkatlerini çekin. Ve hey, son kez söylüyorum, bırakın artık deyin. Artık geçmişi unutup geleceğe bakmanın zamanı geldi. Yeniden başlarlarsa sözlerini kesin ve bırak artık, ya da bitti artık, başka şeylerden konuşalım deyin. Eğer Justin yine konuyu açarsa konuşmasına hiç fırsat vermeyin. İsmini söyleyin, çünkü insanların ismini söylediğinizde bir an duralarlar. Geçti artık, ileri deyin. Aylar önce oluşmuş bitmiş bir şeyin münakaşasını yapmalarını engelleyerek herkese iyilik yapmış olursunuz. Siz sözcüğünü kullanmamaya dikkat edin. Siz ikiniz kesin artık, ya da siz beni deli edeceksiniz gibi sözler, üstünlük taslayıp onları azarlıyormuşsunuz gibi görüneceğinden münakaşayı daha da şiddetlendirecektir. Biz ya da haydi hep beraber gibi sözlerle vaaz vermek yerine kendiniz de olayın içine katmış olursunuz. Bu şekilde söylediklerinizi alınmadan dinlerler. Çünkü bu şekilde herkesin yararı için konuştuğunuz apaçıktır. Hatalara değil, çözümlere odaklanmak için eylem planı. Öğretmenler odasına doğru gidiyorsunuz. İki öğretmen kavga ediyor. Okulun açıklık politikası gereği sınıfların kapıları yok. Öğretmenlerden biri yan sınıftaki öğretmeni sınıfında çok gürültülü olduğu için kendi öğrencilerinin dikkatini dağıtmakla suçluyor. Suçlanan öğretmen bundan rahatsız oluyor. Ne yaparsınız? Unutulacak sözler. Karışmamaya karar verirsiniz. Bu sizin münakaşanız değildir. Kahvemi alıp gidiyorum. Kullanılacak sözler. Münakaşaya son vermek için trafik polisi yapmaya karar verirsiniz. Birinin müdahale etmesi gerek, yoksa bu iş kötüye gidecek. Unutulacak sözler. Onları bastırmaya çalışırsınız. Seslerini daha da yükseltirler. Hey, siz ikiniz öyle gürültülü yapıyorsunuz ki koridorun sonundan duyuluyor. Kullanılacak sözler. El işaretiyle dikkatlerini çekersiniz. Mola, birbirinize isim takmanın hiçbir yararı yok. Unutulacak sözler. Onlardan neler olup bittiğini açıklamalarını istersiniz. Onlar da kimin hatası olduğuna odaklanırlar. Neler oluyor? Neden birbirinize bağırıyorsunuz? Kullanılacak sözler. Ne istediklerini sorarsınız. Bu geleceğe odaklanmalarına yardımcı olur. Birbirimizin sessizlik ihtiyacını karşılamak için ne yapabiliriz? Unutulacak sözler. Siz sözcüğünü kullanırsınız ve onları azarladığınızı düşünürler. Siz ikiniz kesin artık, çocuk gibi davranıyorsunuz. Kullanılacak sözler. Beraber ve biz sözcüklerini kullanırsınız. Grubun çıkarına davrandığınızı bilirler. Öğrencilerimiz teste girerken birbirimize haber verelim ki yan sınıftaki öğretmen gürültüyü biraz kontrol etsin.